Hoş geldiniz. Bugün hepimizin zaman zaman yaşadığı ama belki de farklı yönlerini pek düşünmediğimiz bir konuya, yalnızlığa bakıyoruz.
Ama biraz farklı bir mercekten.
Evet, tam olarak. Yalnızlığın yaratıcılıkla olan hani o şaşırtıcı bağlantısını ele alacağız. Elimizde Yalnızlık ve Yaratıcılığın 5 Psikolojik Yolu diye bir kaynak var. Hani o laboratuvardaki bilim insanı veya kulübedeki yazar klişesi vardır ya, işte onun arkasındaki psikolojik gerçeklere dalacağız biraz. Yalnızlık yaratıcılığı nasıl tetikler? 5 temel yoldan bahsedeceğiz. Amacımız bu yolları biraz daha netleştirmek.
Evet, ilginç olan şu ki yalnızlık sadece nasıl desem bir yoksunluk hali değil aslında. Aynı zamanda zihnin serbest kaldığı, yeni bağlantılar kurduğu, fikirlerin filizlendiği verimli bir alan da olabilir. Psikolojik araştırmalar da bunu destekliyor zaten.
Peki, başlayalım o zaman. İlk yol, galiba hepimizin deneyimlediği bir şey, duş etkisi. Yani en parlak fikirlerin neden duşta yürürken falan aklımıza geldiği meselesi. Tesadüf değilmiş, değil mi?
Kesinlikle değil. Kaynak da bunu şeye bağlıyor. Zihin o anlarda sürekli bilgi bombardımanından kurtuluyor. Biraz kendi haline kalıyor. Varsayılan mod ağı denen beyin bölgeleri o zaman aktifleşiyor ve normal düşünce kalıplarının dışına çıkmamıza yardım ediyor.
Yani bir konuya fena takıldıysak mola vermek en iyisi belki de. Zorlamamak lazım.
Aynen öyle. Bilinçli çabayı bırakıp zihnin arka planda kendi kendine çalışmasına izin vermek gibi bir şey bu. Bilgiler yeniden organize oluyor, beklenmedik bağlantılar kuruluyor.
Peki bu serbest kalma hali nereye gidiyor? İkinci yol. Hayallere dalmak. Yalnız kalınca zihin daha çok geleceğe odaklanıp hayal kurmaya, senaryolar üretmeye başlıyormuş.
Evet, Florence Ruby ve ekibinin bir araştırması var. Özellikle geleceğe ve kendimize odaklanan hayallerin ruh halini iyileştirdiğini, hatta problem çözme yeteneğini arttırdığını gösteriyor.
Ama burada bir ama var sanırım. Kontrol önemli gibi geldi bana.
Kesinlikle var. Çok doğru bir nokta. Çünkü zihin kontrolsüzce dağılırsa, özellikle olumsuz düşünceler etrafında dönerse, bu durum tam ters etki yaratabilir. Yani yapıcı hayaller kurmak başka, kaygı döngülerine girmek başka.
O zaman farkındalık kritik. Neyi düşündüğümüzü fark etmek yani.
Aynen. Süreci yönetmek için farkındalık şart. Geleceğe dönük olumlu hayaller kurmak işe yararken, geçmişe takılıp kalmak veya felaket senaryoları yazmak zarar verebilir.
Bu farkındalık ve kontrol meselesi üçüncü yolla da çok bağlantılı geldi bana. Doğru zorluk seviyesini bulmak. Benjamin Baldwin'in araştırması diyor ki, yaratıcılık için ne çok sıkıcı ne de aşırı zorlayıcı bir aktivite lazım. Tam ortası.
Evet, o tatlı nokta dedikleri.
Hafif zorlayıcı bir görevle uğraşanlar, çok zor bir işle boğuşanlara veya bomboş oturanlara göre daha fazla yeni fikir üretmiş. Bu ilginç değil mi? Yani tamamen dinlenmek yerine hafif meşguliyet daha iyiymiş.
Gerçekten çok ilginç bir bulgu. Çünkü bu durumda zihin hem odaklanacak bir şeye sahip oluyor hem de serbestçe dolaşmak için yeterli alanı buluyor. Tamamen boş kalınca dağılma riski var. Çok zorlanınca da sadece probleme kilitleniyor.
Anladım.
Bu hafif meşguliyet hali sanki farklı fikirler arasında köprü kurmayı kolaylaştırıyor. Zihne hem biraz çalış hem de etrafa bakın diyoruz bir nevi.
Peki ya bir işe tamamen daldığımız, hani zamanı unuttuğumuz o anlar? Dördüncü yolda tam olarak bu, akışa bırakmak. Mihaly Csikszentmihalyi'nin meşhur akış kavramı.
Optimal deneyim dediği durum.
Evet, bir aktiviteye o kadar derinlemesine giriyorsunuz ki çevrenizdeki her şey kayboluyor. Kaynak diyor ki bu derin konsantrasyon hali yalnızken daha kolay yakalanıyor, özellikle içe dönükler için.
Evet, akış hali pasif bir hayal kurma değil, aktif ve derin bir angajman aslında. Yaptığınız işin zorluğuyla sizin becerileriniz arasında mükemmel bir denge kurulduğunda ortaya çıkıyor ve genelde müthiş bir tatmin hissi veriyor. Yalnızlık da dış uyaranları azalttığı için bu derin odaklanma için gereken o sakin, kesintisiz ortamı sağlıyor tabii. Ama bu tek başına yeterli mi? İşte orada beşinci nokta devreye giriyor.
Evet, geldik 5. ve belki de en kritik denge noktasına. Yalnızlık ve işbirliğinin dengesi. Tamam, yalnızlık yaratıcılık için değerli ama sihir sadece tek başına çalışmakta değilmiş anlaşılan.
Aynen öyle.
Rune Cordes ve Paul Paulus'un araştırması var, hem tek başına fikir üreten hem de sonra grup içinde bunları tartışan beyin fırtınası yapan kişilerin, sadece tek başına ya da sadece grupla çalışanlara göre daha fazla ve daha özgün fikirler bulduğunu göstermiş.
Bu çok ama çok önemli bir nokta çünkü yaratıcılık süreci genelde şöyle işliyor. Tek başınayken bir tohum atıyorsunuz, fikir filizleniyor ama sonra başkalarının bakış açıları, geri bildirimleri o fikri besliyor, zenginleştiriyor. Çıkarıyor. Hem de sürekli tek başına kalmanın getirebileceği o izolasyon riskini azaltıp genel refahı da destekliyor. Fikirlerin hem bireysel derinleşmeye hem de kolektif zenginleşmeye ihtiyacı var.
O zaman şöyle bir özetleyelim. Yalnızlığın yaratıcılığı besleyebileceği 5 yol gördük. Birincisi, zihni serbest bırakan o duş etkisi.
İkincisi, geleceğe odaklı yapıcı hayaller kurmak.
Üçüncüsü, ne çok zor ne çok kolay, tam kararında zorluktaki görevlerle meşgul olmak.
Dördüncüsü, bir işe tamamen dalıp akışa girmek.
Ve son olarak, belki de en önemlisi, yalnız çalışmayla işbirliğini akıllıca dengelemek. Gördüğümüz gibi yalnızlık doğru yönetilirse pasif bir bekleyiş değil, aktif ve üretken bir zihin durumu olabilir.
Evet, bu keşfin sonunda belki size de üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakabiliriz. Kendi yaratıcı sürecinizde yalnızken bulduğunuz o değerli, özgün fikirleri başkalarının bakış açılarıyla, onların katkılarıyla nasıl daha bilinçli bir şekilde birleştirebilirsiniz?
Güzel soru.
Yani bu bireysel derinleşme ve kolektif etkileşim arasındaki o hassas dengeyi kendi hayatınızda, kendi çalışma şeklinizde nasıl daha iyi kurabilirsiniz? Belki bunun üzerine biraz kafa yormak faydalı olabilir.
Kesinlikle. Bu derinlemesine incelemede bize katıldığınız için çok teşekkürler.